Ayrım 25. Ama 165. gece olunca demiş ki: evindeki kadınların ve hizmetkarlarının kollarına düşerken gördüm. Zira yolda konuşurken bana anlattıklarından artık bu olup bitenlerden sonra sevgilisi Şems-ül Nihar ile bir kez daha buluşmasının bütün ümitlerini yitirmiş olduğu anlaşılıyordu. Evin kadınları ve hizmetkarları emiri yeniden ayrıltmaya çalıştıkları sırada ana babası da bir türlü anlayamadıkları bütün bu felaketlerin nedeninin ben olabileceğimi düşünmüşler ve her türlü ayrıntıyı onlara anlatmam için beni zorlamak istemişlerdi. Ama olup bitenleri onlara anlatmaktan sakınmış ve kendilerine "Ey saygın kişiler, emirin başına gelen öylesine olağan dışıdır ki bunu ancak kendisi size anlatabilir" dedim. Ve mutlu kişiymişim ve de şansım varmış ki o anda emir kendine geldi. Ana babası da onun önünde beni sorgulamayı daha fazla göze alamadılar. Ve ben yeni soruşturmalardan korkarak ve İbni Bekkar'ın durumundan biraz daha güvenli olduğumdan dolayı balyamı aldım ve olanca çabuklukla evimin yolunu tuttum. Oraya ulaşınca zenci kadını yüzünü döverek en keskin ve en ümitsiz çığlıklar atarken buldum. Tüm komşular da onun yöresine toplanmış, kesinlikle inandıkları ölümümden dolayı onu teselli ediyorlardı. Böyleyken çıkıp geldiğimi gören zenci kadın koşup ayaklarıma kapandı. O da beni yeni bir soruşturmaya sokmak istedi. Ancak kendisine o an için uyumaktan başka bir şey düşünmediğimi söyleyerek kestirip attım. Ve kendimi bitkin bir halde şilteler üzerine bıraktım. Yüzümü yastıklara gömerek sabaha kadar derin bir uykuya daldım. Uyandığımda zenci kadın yanıma geldi ve bana sorular sormaya başladı. Ona "Bana çabuk bir çanak su getir" dedim. Onu bir dikişte içtim. Zenci kadın soru sormayı sürdürünce kendisine "Olan olup bitmiştir" dedim. Bunun üzerine yanından ayrılıp gitti. Ben de yeniden uykuya daldım ve bu kez ancak iki gece uyuduktan sonra uyandım. O zaman yataktan kalkıp oturarak kendi kendime "Şimdi gerçekten bir hamama gidip yıkansam iyi olur" dedim. Ve hemen sürekli hiç kimseden haberlerini alamadığım İbni Bekkar ile Şems-ül Nihar'ın durumuyla kafamı yorarak hamama gittim. Orada yıkandıktan sonra hemen dükkanımın yolunu tuttum ve tam cebimden anahtar çıkarıp kapıyı açmak üzereyken küçük bir elin omzuma dokunarak birinin bana "Ya Emin" diye seslendiğini duydum. Dönüp bakınca Şems-ül Nihar'ın sırdaşı benim genç sevgilimle göz göze geldim. Ama ben onunla karşılaşmaktan sevineceğime, kendisinin halifenin gözdesinin işlerine bakan sırdaş cariyesi olduğunu bildiğimden onunla görüşürken dükkan komşularımın tarafından görüleceğimi düşünerek büyük bir korkuya kapıldım. Bundan dolayı anahtarı hemen yeniden cebime koydum ve başımı çevirmeden tamamıyla şaşırmış, ardından koşan genç kızın beni durdurmak için yalvarmalarına kulak asmadan burnumun diki doğrusuna yürüyüp gittim. Ve ardıma düşen ve beni yakından izleyen sırdaş cariyeye ilgi göstermeden orada burada dolandım durdum. Sonunda pek fazla cemaati olmayan bir caminin kapısına ulaştım. Ve çabucak pabuçlarımı dışarı bırakarak içeri girdim. Ve en karanlık bir köşeye giderek hemen namaza durdum. Ve ancak o zaman her zamankinden daha çok bütün bu üzücü karmaşıklıklardan sakınmak için kaçmış ve sessizce Basra'ya çekilmiş olan eski dostum Ebul Hasan İbni Tahir'in ne denli büyük bir bilgelik gösterdiğini anladım. Ve kendi kendime "Şurası kesin ki Tanrı beni kazasız belasız bu serüvenden kurtarırsa bir daha böylesine belalı işlere girmeyeceğim ve böylesine işleri kesinlikle üstlenmeyeceğim" dedim. Bu karanlık köşeyi henüz çekilmiştim ki yanıma anlatısının burasında Şehrazat gün doğduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 166. gece olunca demiş ki: "Bu karanlık köşeye henüz çekilmiştim ki yanıma sırdaş cariyenin geldiğini gördüm. Ortalıkta tanıklık edecek kimse bulunmadığından bu kez onunla özgürce konuşmaya karar verdim. İlkin bana "Sen nasılsın?" diye sordu. Ben de "Sağlığım çok iyi ama hepimizin yaşadığı bu sürekli korkuyu yaşayacağıma ölsem yeridir" diye cevap verdim. Bana "Yazık. Ya zavallı hanımımın durumunu bilsen ne derdin acaba? Ya Rabbi, senin evinden kaçarak, damdan dama atlayarak, sonuncu evden sokağa atlayıp ilkin kendimin ulaştığı sarayda onu yeniden gördüğüm anı hatırlamakla bile elim ayağım kesiliyor. Ya Emin, onu bir görseydin. Şems-ül Nihar'ın o ışık saçan yüzü yerine mezardan çıkmış birinki gibi solgun yüzüyle onu kim tanıyabilirdi? Ben de onu görünce ayaklarına kapanarak ve onu öperek hıçkırıklara gömülmekten kendimi alamadım. Ama o bu durumunu unutmuş görünerek ilkin bana yardımlarından ötürü kayıkçıya hemen verilmek üzere 1000 altın dinar dolusu bir kese verdi. Bu iş görüldükten sonra gücü tükendi ve baygın kollarıma düştü. Onu çabucak yatağına taşıdık. Orada yüzüne çiçek suları serpmeye koyuldum ve gözlerini sildim. Ellerini, ayaklarını yıkadım ve tüm giysilerini değiştirdim. O zaman yeniden kendine geldiğini ve biraz soluk aldığını görerek çok sevindim. Ona hemen içmesi için bir gül şerbeti sundum ve Yasemin ruhu koklattım. Ve kendisine, ey hanımım, Tanrı aşkına kendini toparla. Böyle sürüp giderse halimiz ne olur dedim. Ama o bana, ey benim sadık sırdaşım. Artık benim yeryüzünde bağlanacağım kimse kalmadı. Ama ölmeden önce sevgilimden haber almak isterdim. Git, hemen cevahirci Emin'i bul ve ona altınla dolu şu keseyi ver. Ve ona varlığımızın neden olduğu zararların onarılması için bunları kabul etmesini rica et dedi. Ve sırdaş cariye sözünü keserek bana içinde 5000 altın dinardan fazla bulunduğu anlaşılan oldukça ağır bir torba verdi. Nitekim sonradan bunun böyle olduğunu anladım. Sonra da Şems-ül Nihar sonuncu bir rica olarak iyi de olsa, kötü de olsa senden Ali İbni Bekkar'a dair haberler almakla beni görevlendirdi diyerek sözünü sürdürdü. Bunu duyunca gerçekten bu tehlikeli öyküyü bir daha karışmama konusunda verdiğim kesin karara karşın bir lütuf olarak benden istenen şeyi reddedemeyeceğimi anladım. Ve ona akşamleyin evime gelirsen gidip öğreneceğim gerekli ayrıntıları kendisine anlatmakta kusur etmeyeceğimi söyledim. Ve genç kıza evime uğrayıp torbayı oraya bırakması için ricada bulunduktan sonra ben de camiden çıktım ve İbni Bekkar'ı görmeye gittim. Orada kadınlar ve hizmetkarların hepsinin 3 günden beri beni beklediklerini ve derin iniltiler kopararak beni sorup duran Emir Ali'yi yatıştırmak için ne yapacaklarını bilemediklerini gördüm. Gözleri hemen hemen sönmüş gibi görünen Emir'i de canlıdan çok ölüye benzer durumda buldum. Bunun üzerine yanına yaklaşıp gözlerim yaşla dolu onu bağrıma bastım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 167. gece olunca demiş ki ve onu bağrıma bastım ve ona kendisini bir parça avutmak için birçok incelikli sözler söyledim. Ama bu kez başarı sağlayamadım. Çünkü bana ey Emin ruhumun beni terk etmek üzere olduğunu iyice hissediyorum. Ama ölmeden önce hiç değilse senin dostluğuna duyduğum minneti karşılamak için bir şükran hatırası bırakmak istiyorum dedi. Ve kölelerine bana şu ve şu eşyayı getirin dedi. Ve köleler hemen bir sepetin içine koydukları her türden değerli eşyayı, vazoları, gümüşleri ve yüksek değerli zinetleri getirdiler. Bana evinden çalınan eşyaların yerine bunları kabul etmeni senden rica ediyorum dedi. Sonra hizmetkarlarına hepsini evime taşımalarını emretti. Sonra da bana ey Emin bil ki bu alemde her şeyin bir sonu vardır. Aşkta gayesini bulamamak felakettir. Bunu ancak ölüm paklar. Ben de barış üzerine olası peygamberimizin yasalarına saygı göstermediğim için yaklaştığını hissettiğim bu ölümün geleceği anı bekliyorum. Emin, derdimden ne çok acı çektiğimi bir bilsen, ruhumu dolduran bunca acıları çeken başka biri olduğunu sanmıyorum dedi. Bunun üzerine ona biraz oyalansın diye ilkin gidip Şems-ül Nihar'ın gönderdiği ve beni evimde bekleyen sırdaş cariyeyi bulacağımı söyledim. Ve gidip genç kızı bularak Emir'in durumunu, sonunun geldiğini sezdiğini ve sevdiceğinden ayrılmış olmanın hüznünü taşıyarak yeryüzünden ayrılacağını söylemek üzere onu terk ettim. Ve gerçekten eve ulaşmadan birkaç dakika sonra genç kızın inanılmaz kertede, heyecan ve şaşkınlık içinde ve gözlerinden seller halinde gözyaşı dökerek geldiğini gördüm. Ben de gittikçe daha fazla korkarak ona Allah aşkına bütün olan bitenlerin ötesinde daha kötü bir şey mi var diye sordum. Bana titreyerek o kadar korktuğumuz şey sonunda başımıza geldi. Artık kurtulmamız ihtimali bulunmasızcasına mahvolduk. Halife her şeyi öğrendi. Dinle bak. Köle kızlardan birinin ağız gevşekliği dolayısıyla baş hadıması kuşkulara kapıldı. Ve Şems-i Nihar'ın kadınlarının hepsini ayrı ayrı dinleyerek sorguya çekti. Ve inkarlara karşın birbirinden aykırı açıklamaları ve edindiği bilgileri bir araya getirerek gerçeği saptamanın yolunu buldu. Ve meseleyi halifenin bilgisine sundu. O da hemen alışılagelene aykırı olarak Şems-i Nihar'ı karşısına getirmeleri için 20 hadıması gönderdi. Hepimiz korkunun sınırlarına dayanacak kadar dehşete düştük. Ben bir ara gizlice kaçtım ve bizi tehdit eden son felaketi sana bildirmek için koşup geldim. Git, hemen Emir Ali'ye haber ver. Bu durumda alınması gereken tüm önlemleri alsın diyerek cevap verdi. Ve bu sözleri söyleyerek genç kız saray doğrultusunda koşarak uzaklaştı. Bunları duyunca yöremdeki evrenin tamamıyla karardığını gördüm. Ve tüm gücün sahibi Yüce Tanrı'dan başka güç alınacak ve başvurulacak varlık yoktur diye haykırdım. Bahtın bu dönüşümü karşısında daha fazla ne söyleyebilirdim? Kendi kendime henüz yanından yeni ayrıldığım halde Ali İbni Bekkar'ın yanına dönüp ve daha o en küçük bir bilgi isteminde bulunmadan kendisine "Ey Ali, şimdi hemen beni izlemen gerek. Yoksa en iğrenç şekliyle ölüm seni bekliyor. Her şeyi öğrenmiş olan halife seni yakalatmak için adamlarını göndermek üzere. Bir an bile kaybetmeden buradan ayrılalım ve ülkenin sınırlarını aşarak seni arayanların ulaşamayacağı bir yere gidelim" diye haykırdım. Ve hemen emrin adına kölelerine 3 deveye evdeki değerli eşyayı ve yol azığını yüklemelerini buyurdum. Bir deveye de emiri bindirerek arkasına da ben oturdum. Ve zaman kaybetmeden emir çabucak anasına vedada bulunur bulunmaz yola koyulduk ve çöl yolunu tuttuk. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 168. gece olunca demiş ki: "Yola koyulduk ve çöl yolunu tuttuk. Oysa yazılı olan her şey gerçekleşir ve bahtın gerekleri hangi gök altında olursa olsun yerine gelir. Gerçekten felaketlerimizin devamı kaçınılmazdı. Ve bir felaketten kaçınmamız bizi daha beter bir felakete düşürmüştü. Çölde yol alıp dururken akşama doğru ve tam da bir vahada hurma ağaçları arasında bir minare gördüğümüz sırada birden sol yanımızın bir haydut çetesi belirip bizi hemen dört yanımızdan sardı. Hayatımızın kurtulmasının hiçbir direnişe geçmememize bağlı olduğunu çok iyi bildiğimden silahlarımızın alınmasına ve soyunmamıza ses çıkarmadık. Haydutlar da üzerindeki tüm yükleriyle hayvanlarımızı ele geçirdiler. Ve üzerimizde taşıdığımız giysilerimizi bile soydular ve sırtımızda sadece gömleklerimizi bıraktılar. Sonra da başımıza ne geleceğiyle hiç ilgilenmeden uzaklaşıp gittiler. Zavallı dostuma gelince, tekrarlanan heyecanlar onu öylesine bitkin hale getirmişti ki benim elimde bir kuklaya dönmüştü. Her şeye karşın yavaş yavaş vahada farkına vardığımız camiye doğru sürüklenmesine yardım edebildim. Ve geceyi geçirmek üzere içeri girdik. Orada Emir Ali yere düştü ve bana şu saatte artık Şems-i Nihar yaşamış olamayacağına göre işte sonunda ben de burada öleceğim dedi. Oysa tam o sırada camide adamın bir namaz kılmaktaydı. İbadetini bitirince bize doğru döndü ve bir an yüzümüze baktı. Ve sonra bize doğru yaklaştı. İyimser bir edayla, "Ey genç kişiler, siz kuşkusuz yabancısınız ve geceyi geçirmek için buraya girmiş olacaksınız" dedi. Ona, "Ey şeyh, biz çöl haydutlarının üzerimizdeki gömleklerden başka bir şey bırakmadan tepeden tırnağa soydukları yabancılarız" diye cevap verdim. Bu sözleri duyunca yaşlı adam bize çok acıdı ve "Ey zavallı gençler, burada beni bekleyin, biraz sonra geri geleceğim" dedi. Ve biraz sonra yanında bir bohça taşıyan bir oğlan çocuğu olduğu halde geri döndü. Yaşlı adam bu bohçadan giysiler çıkardı ve bunları giymemizi rica etti. Sonra da bize, "Benimle birlikte bu camiden daha iyi dinlenebileceğiniz evime gelin. herhalde acıkmış ve susamış olmalısınız dedi. Ve bizi evine gitmek üzere kendisini izlemeye zorladı. Orada Emir Ali halıların üzerine soluksuz düştü. O zaman uzaktan hurmalar arasından vahada esen rüzgarla birlikte zavallı bir kadının şu kederli dizeleri söylediği şarkıyı duyduk. Gençliğimin sonunun geldiğini görerek ağlıyorum. Ama hemen bu yaşları kurutuyor ve onları artık sadece sevgilimden ayrılmamın uğruna döküyorum. Eğer ölümün gelişi ruhuma acı veriyorsa, bu korkulu bir yaşamı bıraktığımdan dolayı değil, sevgilimin gözlerinden uzağa düşeceğim içindir. Ayrılık anlarının bu denli yakın olduğunu ve sevdiğimden sonsuza dek ayrılacağımı bilseydim, yol azı olarak yanıma tapınılası gözlerini bir an dokunduğunda elimde kalanı alırdım. Ali İbni Bekkar bu şarkıyı işitmeye başlar başlamaz başını kaldırıp kendinden geçerek dinlemeye koyuldu. Ve ses dindiği zaman onun büyük bir hıçkırık kopararak yere düştüğünü gördük. Ölmüştü. Anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 169. gece olunca demiş ki, onun büyük bir hıçkırık kopararak yere düştüğünü gördük. Ölmüştü. Bunu görünce yaşlı adam ile ben hıçkırıklara boğulduk ve sabaha kadar öylece kaldık. Ve ben gözyaşları arasında yaşlı adama bu hazin öyküyü anlattım. Sonra sabahleyin ana babasına haber verip dönünceye kadar ölüyü gereğince saklamasını kendisinden rica ettim. Ve bu iyi yürekli adamdan izin alarak yola çıkan bir kervandan da yararlanarak bütün çabukluğumla Bağdat'a döndüm. Giysilerimi bile değiştirmeden doğruca İbni Bekkar'ın evine yöneldim. Orada annesini görüp hüzünle barış dileğinde bulundum. İbni Bekkar'ın annesi benim yalnız döndüğümü görünce ve kederli halime de bakınca bir ön seziyle titremeye başladı. Kendisine ey Ali'nin saygıdeğer annesi, Allah buyurur ve kulları boyun eğmekten başka bir şey yapamaz. Ve bir ruh üzere çağrı mektubu yazılmışsa bu ruh geciktirmeden efendisinin önüne çıkmalıdır dedim. Bu sözleri duyan Ali'nin annesi acı bir feryat kopardı ve yüzü koyun toprağa düşerek aman ya Rabbi oğlum öldü mü yoksa diye haykırdı. Bunun üzerine başımı eğdim ve başkaca bir şey söyleyemedim ve zavallı kadının hıçkırıklara boğularak bayıldığını gördüm. Ben de yüreğimden kopan tüm gözyaşlarıyla ağladım. O sırada eve doluşan kadınlar korkunç çığlıklar atıyorlardı. Sonunda Ali'nin annesi beni dinleyecek hale gelince ona oğlunun ölümünün bütün ayrıntılarını anlattım. Ve ona ey Ali'nin annesi Tanrı onurunun yüceliğini takdir etsin ve seni hayırları ve merhametiyle kuşatsın dedim. Bunun üzerine bana ama annesine duyurulmak üzere hiçbir vasiyeti olmadı mı diye sordu. Ona oldu tabii. Bana son dilek olarak cesedinin Bağdat'a taşınmasını sağlamasını istediğini söyledi diyerek yanıt verdim. Bunu duyunca giysilerini yırtarak yeniden gözyaşlarına boğuldu. Ve oğlunun cesedini taşıtmak üzere bir kervanla hemen vahaya gideceğini söyledi. Ve gerçekten birkaç dakika sonra onun yol hazırlığına giriştiğini görerek kendi kendime ey Ali İbni Bekkar, bahtsız aşık, gençliğinin en güzel çiçekleri açtığı bir sırada solmuş olması ne hazin diyerek evimin yolunu tuttum. Ve böylece evime ulaştım ve elimi cebime atıp anahtarımı çıkarırken birinin yavaşça koluma dokunduğunu duydum. Dönüp bakınca matem giysilerine bürünmüş olan Şems-i Nihar'ın sırdaş cariyesinin kederli yüzünün farkına vardım. Bunu görür görmez kaçmak istedim. Ama beni durdurdu ve birlikte evime girmeye zorladı. O zaman ben her şeye karşın henüz hiçbir şey bilmediğim halde onunla birlikte müthiş bir gözyaşı seline kapıldım. Sonra da ona kederli haberi öğrendin demek diye sordum. Bana hangisini ya Emin diye yanıt verdi. Ona Ali İbni Bekkar'ın ölümünü dedim. Ve bu kez daha da çok ağladığını görünce bundan henüz haberli olmadığını anladım. Ve kendisine onunla birlikte uyumlu büyük iç çekişlerle olan biteni anlattım. Öyküyü anlatıp bitirdim. O da kendi sırası gelince ve sen ya Emin görüyorum ki sen de benim felaketimden haberli değilsin dedi. Ben de yoksa halifenin buyruğuyla Şems-i Nihar da mı öldürüldü diye haykırdım. Bana Şems-i Nihar öldü ama hiç de senin düşündüğün gibi değil efendim diyerek yanıt verdi. Ve biraz daha ağlamasını sürdürmek için sözlerini ara verdikten sonra sonunda bana dinle bak Emin dedi. 20 adım ağasına eşlik ederek Şems-i Nihar halifenin huzuruna ulaşınca halife bir işaretiyle onların hepsini uzaklaştırmış. Sonra da kendisi Şems-i Nihar'a yaklaşarak onu yanına oturtmuş ve hayranlık verici bir iyilik taşıyan sesiyle "Ey Şems-i Nihar, sarayında senin düşmanların olduğunu biliyorum ve bu düşmanlar davranışlarını saptırarak bana ve sana uygun olmayan bir görünüme sokup senin ruhundaki varlığına zarar vermek istiyorlar. Bil ki seni her zamandan daha çok seviyorum ve bunu tüm sarayın önünde kanıtlamak için senin hizmetçilerinin, kölelerinin ve ev masraflarının arttırılmasını buyurdum. Senden de beni çok kederlendiren bu dertte halini üstünden atmanı rica ediyorum. Ve seni eğlendirmek için hemen sarayımın çalgıcılarını meyve ve içecekleri dolu tepsileri getirteceğim dedi. Ve hemen çalgıcılar ve şarkıcılar geldiler. Ve her şeyi içeren ağır tepsilerle köleler içeri girdiler. Ve her şey hazır olunca halife bunca iyiliğe karşın gittikçe daha fazla bitkin görünen Şems-i Nihar'ın yanına oturarak şarkıcılara işe başlamalarını emretti. Bunun üzerine bunlardan biri arkadaşlarının eşlik ettiği utların sesine uyarak şu şarkıyı okumaya başladı. Ey gözyaşlarım! Siz benim ruhumun sırlarını ihanet ediyorsunuz. Ve sessizce içimde büyüttüğüm bir derdi kendi başıma saklamamı engelliyorsunuz. Yüreğimin sevdiği dostumu yitirdim ben. Ama birdenbire okunan bu satır henüz sona ermemişken Şems-i Nihar hafif bir feryat kopardı ve sırt üstü yere düştü. Halife de son derece üzülerek onun üzerine atılır gibi eğildi. Onu sadece bayılmış sanıyordu ama kollarında onun ölüsüyle ayağa kalktı. Bunun üzerine elindeki bardağı fırlatıp attı ve tepsileri devirdi. Ve hepimiz feryada başladığımızda şenlik yerindeki çalgıcıları dışarı çıkardıktan sonra herkes oradan uzaklaştırdı. Salonda sadece ben kaldım. Bunun üzerine Şems-i Nihar'ı dizlerine aldı ve bütün gece onun uğrunda gözyaşı döktü. Bana da salona kimseyi sokmamamı tembihledi. Ertesi sabah halife cesedi yıkayıcılara ve matem tutuculara teslim etti. Ve onlara gözdesi için nikahlı karısına yapılması gereken merasimden de güzel bir merasim yapmalarını emretti. Sonra da gidip kendi dairesine kapandı. Bundan sonra hiç kimse onun adalet divanına geldiğini görmedi. Anlatısının sonunda genç kızla birlikte iki aşığın ölümüne bir süre daha ağladıktan sonra onunla birlikte Ali İbni Bekkar'ın Şems-i Nihar'ın yanına gömülmesi için anlaştık. Gidip anasının çölden getireceği cesedi bekledik ve ona güzel bir cenaze merasimi yaptık. Ve Şems-i Nihar'ın kabrinin yanına gömdürmeyi başardık. O zamandan beri ne ben ne de sonradan eşim olan genç kız, bir zamanlar bizim dostlarımız olan genç aşıkların mezarlarını ziyarette hiçbir zaman kusur etmedik dedi. Ve ey bahtı güzel şahım diye sözünü sürdürdü Şehrazat. İşte Halife Harun Reşid'in gözdesi Şems-i Nihar'ın öyküsü böyledir. O sırada küçük dünyazat artık kendini daha fazla tutamayarak bir hıçkırık koparmış ve başını halılara gömmüş. Şah Şehriyar da "Ey Şehrazat, bu öykü beni de çok kederlendirdi." demiş. Bunun üzerine Şehrazat "Evet ey şah, ben de ötekilere benzemeyen bu öyküyü sana içerdiği güzel şarkı dizilerinden dolayı aktardım. Ve de özellikle eğer izin verirsen şimdi aktaracağım öykünün neşesiyle seni teselli etmek isterim demiş. Şah Şehriyar da evet ey Şehrazat bana kederimi unutturacak vaat ettiğin öykünün adını bağışla diye haykırmış. Şehrazat da bu öykü tüm aylar içinde en güzel ay Sultan Budur'un pericelik öyküsüdür demiş. Küçük Dünyazat başını yerden kaldırarak ey kız kardeşim Şehrazat. Bir incelik gösterip bunu bize hemen anlatsana diye haykırmış. Ama Şehrazat, tüm dost yüreğimle ve bu yüksek ruhlu ve erdemli şaha duyduğum saygıyla demiş. Ama bu arzunu ancak gece olunca yerine getirebilirim diye eklemiş. Ve sabahın belirdiğini görünce Şehrazat yavaşça susmuş. 4. cildin sonu. 26 Mart 2009, sayfa 258.